Bölümümüz Filimon. Yeni anlaşmadaki en kısa, öz, net bir mektup. Eski antlaşmadaki Ovadya gibi. Kısacık bir mektup. Genelde bu yüzden çok fazla ne bileyim okunmaz belki. Çok fazla üzerine de düşünülmez ama çok değerli. İşin gerçeği Kutsal Kitap'taki bu bölüm bundan kısa bir geçmiş zaman önce Lara Kilisesi'nde bir Langham seminerleri vardı. Ona katıldık, bitirdik Langham seminerlerini. Ardından bir telefon geldi, dediler ki son bir kez hani toplanıyoruz seminerci kardeşlerimizle. Bir hafta boyunca sürecek bir seminer. Tamam, çok güzel. Ne yapacağız, hani neyi işleyeceğiz dedim. Ve dediler ki bir hafta boyunca Filimon mektubu. Tamam dedim, kapattım ama bir hafta boyunca o Filimon mektubu neden, yani niçin? Hani bir sayfayı doldurmayan bir mektuptu. Ama şükürler olsun ki Rab gerçekten yüreğimize dokundu. O hafta biterken bitmesin diye dua ettim ama bir şey de öğrenmiş oldum. Biraz sonra bakacağız mektuptaki gibi. Çok değerli bir haftaydı. Ve yüreğimdeki o belki de ne bileyim o küstahlığı Rab benden de aldı. Çünkü o bir sayfa bile tutmayan mektupta o kadar değerli bir hazine var ki. Biz normal bir sayfayı bakmadık. Normal bir sayfa değildi baktığımız. Kutsal yazılardı. Bunu unuttum. Ondan sonra dedim ki her gün Rab ne olur bunu tüm kardeşlerime, benle dahil hiçbir zaman unutmayalım. Elimizde tuttuğumuz bu kutsal kitabımız, bu değerli hazinemizi hani bir sayfa olarak bakmayalım. Çok değerli. Yüreğimizde de yaz aynı zamanda diye gerçekten dua ettim her birimiz için. Mektup önemlidir, evet. Kısa bir mektup okuyalım. Ya da bir kişi okumak ister mi? Sevgili bektaşımız Filimon, Mesih İsa uğruna tutuklu olan ben Paulus ve kardeşimiz Timoteos'tan sana kız kardeşimiz Afia'ya, birlikte mücadele verdiğimiz Afaprus ve senin evinde inanlılar topluluğuna selam. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Rab İsa'ya olan imanını ve bütün kutsalların beslediğin sevgiyi duyduğumda dualarımda seni anıyor. Tanrıma sürekli şükrediyorum. Mesih'te sahip olduğumuz her iyiliğin bilincine vararak imanı dayanan paydaşlıkta etkin olman için dua ediyorum. Sevgin senin için en büyük sevinç ve teselli kaynağı oldu. Çünkü kutsalların yüreklerine senin sayende ferahladı kardeşim. Bu nedenle gerçekte sana duyurmayı ve Mesih'te büyük cesaretin olduğu halde şimdi Mesih İsa uğruna tutuklu bulunan ben yaşlı Paulus sana sevgiyle rica etmeyi yeğliyorum. Tutukluğum sırasında kendisine ruhsal baba olduğum oğlum Onesimos'la ilgili bir ricam var. Bir zamanlar sana yararsızdı ama şimdi hem sana hem de bana yararlıdır. Kendisini, yani canım ciğerimi sana geri gönderiyorum. Müjdenin uğruna tutuklu kaldığım sürece senin yerine bana hizmet etmesi için onu yanında alıkoymak isterdim. Ama senin onayın olmadan hiçbir şey yapmak istemedim. Öyle ki yapacağın iyilik zorunluluktanmış gibi görünmesin. Gönülden olsun. Onesimus'un bir süre senden ayrılması belki de onu temelli geri alman içindi. Onu artık köle değil, köleden üstün, sevgili bir kardeş olarak geri alacaksın. O özellikle benim için çok değerlidir. Ama hem bir insan hem de bir ruhta ait bir kardeş olarak, özür dilerim, senin için daha da çok sevilecek bir kardeştir. Bu nedenle eğer beni yoldaşın sayıyorsan, kendisini beni kabul eder gibi kabul et. Sana herhangi bir haksızlık etmişse ya da bir borcu varsa bunu benim hesabıma say. Ben Paulus bunu kendi ellerimle yazıyorum. Bedelini ben öderim. Seni, kendi yaşamını bile bana borçlu olduğunu söylememe gerek yok. Evet kardeş, Rab yolunda bana bir yardımın olsun. Mesih'te yüreğimi ferahlat. Sözümü dinleyeceğinden emin olarak ve istediğimden fazlasını da yapacağını bilerek sana yazıyorum. Bu arada bana kalabileceğim bir yer hazırla. Çünkü dualarınız aracılığıyla sizlere bağışlanacağımı umuyorum. Mesih İsa uğruna kendisiyle birlikte tutuklu bulunduğum Epafros, meslektaşlarım Markos, Afistarus, Dimas ve Luka sana selam ederler. Rab İsa Mesih'in lütfu ruhunuzla birlikte olsun. Amin. Gerçekten. Küçük şeylerdi, evet. Evet. Sene 56-57 yılları İsa'dan sonra Paulus Efes'te ve zengin bir adam Efes'te Paulus'u dinliyor. Adı Filimon. Filimon Paulus'u dinledikten sonra, müjdeyi duyduktan sonra ne yapıyor? İman ediyor. Ve iman etmekle kalmıyor, bütün ev halkı da iman ediyor. Yani mektupta ismi geçen insanlar Filimon'un eşi ve oğludur. Çok da değerlidir. Ailece bu zengin aile İsa'ya iman ediyor. Hani Luka 18. bölümde bir yer var ya, devenin iğne deliğinden geçmesi, hani zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır diyor. Bu aile bunun tam tersini gerçekleştirdi, bize gösterdi. Gerçekten zengin olan bu aile Tanrı'ya iman etti ve Tanrı'da yaşam buldu. Bundan sonra nereye dönüyorlar? Kolose'ye dönüyorlar ve Kolose'de evlerini insanlara açıyorlar. Bir kilise olarak, ruhsal anlamda ve ne bileyim, aynı zamanda dünyasal anlamda da insanları doyuruyorlar. Onlara gerçekten evlerini açmış oluyorlar, evlerini kiliseye çeviriyorlar. Fakat bir şey oluyor. 61-62 yılları arasında Paulus'un yanına bir kişi daha geliyor. Paulus bu arada tutuklu Roma'da. Ve bu kişinin adı Onesimos. Onesimos bir köle. Kaçak bir köle. Ve Paulus'la tanışıyor. Hayatı değişiyor. Paulus bu hayatı değişen insanı tanıyor, evet, ve ondan önce onun sahibini de tanıdığını keşfediyor. Onun ismi de Filimon. Şimdi bu iki insanın arasında Paulus da var ve bu serüveni bu mektupta şimdi işleyeceğiz. Çok derin, çok özel bir mektup. Bu yüzden de hani az önce dedim ya, bu seminerlerde öğrendiğim kadarıyla Rab dilerse, eğer hani lütfederse Filimon mektubu bir kere de verilecek bir vaazı kapsamaz, daha derin birkaç kez daha üzerinden geçeceğimizi düşünüyorum. Öyle olduğunu varsayıyorum. İnsanlar olarak aslında hepimizin alnında birer damga var, değil mi? Yani hepimiz aslında birbirimize bir şekilde bir damgalar yapıştırıyoruz. İşte o iyi insan, işte o yok işe yaramaz, o işte köle, o ne bileyim hırsız, bu İşte şudur, budur falan filan gibi birçok ne yapıyoruz? Damgalar yapıştırıyoruz. Ve bu damgaları başkaları da bize de yapıştırabilir. Hepimizin aslında bakarsanız bilmediğimiz şekilde neyimiz var? Damgalarımız var. Bir de el alemler var. Tabii bilirsiniz bunu da. Herkes hani el alem ne der? Yani el alem bir şekilde demesin diye maalesef kendi hayatımızı da alnımızdaki damgalardan sıyrıldığımızı düşünürüz ama maalesef onlar orada dururlar. Şimdi Paulus, Filimon ve Onesimos'la ilgili düşüncesini bu mektuba yazarken işte bundan bahsediyor. Az önce dedim ya, müjdenin gücü, müjdenin o değiştiren, yaşam veren gücünü anlattı bu mektupta aslında, bizlere de. Şimdi bir hikaye var, bunu sanırım, bilmiyorum bilir misiniz, anlatayım. Şimdi iki tane genç delikanlı var, bir kasabaya gidiyorlar, yerleşiyorlar. Ve zaman içerisinde bir şey oluyor. Bu kasaba halkının dan iki tane koyun çalıyorlar. Ama maalesef yakalanıyorlar. Ardından bir şey gerçekleşiyor. Bu halk, yani kasaba halkı, bu iki genci unutmamak için ve onlara da bu yaptıklarını unutturmamak için alınlarına S ve T harfleri vuruyor, damga vuruyor. Bunun anlamı işte şey, koyun hırsızı, yani sheep thief, koyun hırsızı anlamına geliyor. Zaman geçiyor. Bir tanesi bu gençlerden bu damgayla yaşayamayacağını, bu damganın aslında artık ya kendisini hani anlattığını düşünüyor ve bu baskıya dayanamayıp bu kasabadan ayrılmak istediğini dile getiriyor ve öyle de yapıyor. Ama diğeri, bu kasabada yaşayan diğeri diyor ki yani ben bunu yapamam. Ama bu zaten alnımdaki damga beni yansıtmıyor. Burada kalacağım her şeye rağmen ve ne yapacağım? Bu insanlara kendimi gerçekten açıklayacağım. İyi bir insan olacağım. Bütün hayatımı değiştireceğim. Bu damgayla işte bu şekilde yaşayacağım. Bunun anlamını değiştireceğim diyor. Ve öyle de yapıyor. Tüm halk çok seviyor onu kasabadaki. Çok değer veriyor. Ama zaman geçiyor, geçiyor, geçiyor, geçiyor, geçiyor ve insanlar yaşlanıyor. Birçoğu da ölüyor. Az kişi kalıyorlar yani o olayı bilen. Günlerden bir gün yine başka bir genç geliyor kasabaya. İşte gel zaman git zaman tarlada böyle ekiyor, biçiyor falan ama insanları da tanıyor. Tabii utanarak köyün yaşlılarına bir şey soruyor. Diyor ki ya bu amcanın alnındaki hani o damga nedir yani? Hani neyin simgesidir o? İnsanlar da oradakiler cevap veriyorlar. Diyorlar ki yani hani ne olduğunu unuttuk, hatırlamıyoruz. Ama çok değerli bir kardeşimiz, sanırım saint yani kutsal anlamına geliyordu diyorlar. İşte bu müjdenin yaşam veren gücü hayatları değiştirir kardeşim. Aslında bu anlatacağımız şeye çok güzel bir örnektir. Filimon'un hayatını nasıl değiştirirse müjdeyle, zengin bir adamdı evet, gerçekten zengindi. Ama bu zenginliğini zor da olsa Rabbin o yaşam veren lütfuyla doldu ve bu zenginliğini gerçekten insanlarla paylaşmayı yeğledi. Bir diğer taraftan kim var? Onisimos. Onisimos ne yaptı? Köleydi. Belki de sahibinden defalarca duydu müjdeyi. Ama ne oldu? O sırada belki de iman etmedi. Ne zaman köle olarak kaçtı, o karanlığın içine girdi, o dar sokaklardan yürürken korkarak, ne bileyim insanlara görünmemek için mücadele vererek yoluna devam etti. Müjdeyi gerçekten duyduktan sonra ihtiyacı olduğu için ne oldu? Hayatı değişti. İşte müjdenin yaşam veren gücü bunu yapıyor. Bu mektupta 3 tane damgayla karşılaşıyoruz. 3 kişi. Bir tanesi Filimon. Filimon'un alnındaki damga zengin, haklı, her şeyi yapabilen, söz sahibi. Onisimos köle, yalancı, iftiracı, kaçak. Bir de Paulus'umuz var. Tanrı'yı gerçekten yüreğinde sevgiyle büyüten, yaşatan, o yaşamı almış ve yaşam veren sevgi, öğretmen, müjdenin gücünü insanlara yaymaya çalışan. Kolay değil, üçünün de ayrı ayrı hayatları. Şimdi Paulus'un isteği bu mektupta, Galatyalılar aslında 3. bölüm hatırlatıyor değil mi bize? Yani diyor ki orada köle, özgür, Yahudi, Grek ayrımı yoktur deniyor. Ve bu düşüncesini Paulus Filimon'a ne yapıyor? İletiyor. Filimon'a ilettiği için de şöyle bir şey gerçekleşiyor. Evet bu o dönem için, Filimon için gerçekten zor bir durum. Gerçekten zor bir durum çünkü bir sahip olarak kölesine artık kardeşim diyebilme durumu var. Bu aslında sevginin ve merhametin de açığa çıkması anlamına gelir. Bir insan, zengin bir insan, evet, Tanrı'ya iman etmiş olabilir, evini açmış olabilir, insanlara gerçekten Tanrı sözünü, müjdeyi duyuruyor olabilir. Fakat şimdi yanında çalıştırdığı köleyi kardeşi olarak tekrar geri almak ve hırsız bir köleyi tekrar kardeşi olarak geri kabul etmek durumuyla karşı karşıya. Bu ruhsal bir savaştır kardeşim aynı zamanda. Ve bu ruhsal savaşı da gerçekten hani 2. Korintlilerde diyor ya ya da Efesliler 6'da hani savaşımızın silahlı yani ruhsal savaşın tam ortasında savaşımızın silahlar insansal silahlar değil, kaleleri yıkan tanrısal güce dayanan silahlardır. Karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal oldurlarına karşıdır. Yani zengin bir insan olarak bu köleyi kardeş olarak kabul etmek zor bir durum olsa gerek Filimon için. ve önündeki son engel belki de. Bunu kabul etmek onun için bir sınavdı. Peki değişim nasıl gerçekleşir? Yani hani mezmurlarda dediği gibi, mezmur 23'te ne diyor orada? Yardım nereden gelir Tanrım? Evet, Rab benim çobanımdır diyebilmektir değil mi? O zaman bu ne demek? Sahibinin değiştiğini gösteriyor değil mi? Rab benim çobanımdır. Bundan önceki hayatımızı hatırlayalım. Böyle bir şey söylüyor muyduk İsa'yı tanımadan önce? Ama İsa'yı tanıdıktan sonra ne diyoruz? Rab benim çobanımdır, Rab benim öğretmenimdir, Rab benim her şeyimdir diyebiliyoruz. İşte yaşam veren budur. Bu değişim Filimon'daki değişimi gerçekleştirdi. Şimdi Filimon bu değişimi, hani meyvelerinden tanıyacaksınız diyor ya kutsal kitap, bu değişimi gerçekten tanıtmak zorunda, meyvesini göstermek zorunda. Ne ile? Bu köle, hırsız köleyi kabul ederek, yürekten bağışlayarak. Şimdi Onisimos'a bakıyoruz. Onisimos da hırsız ve aynı zamanda bir köle. Yani zamanına göre köle olarak, sahibinden uzaklaşmış bir insan olarak aslında bakarsanız tehlike içinde de aynı zamanda. Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Zor bir durumda. Günahkar, yalancı, hırsız, düzenbaz, yararsız bir köle. Şimdi bu kölenin hayatı nasıl değişiyor? Paulus yine buna 2. Korintliler'de çok güzel bir cevap verir aslında. Çok da değerlidir. Mesih'te olan herkes yeni yaratıktır diyor. Eski şeyler unutulmuştur diyor. Aynı az önce değil mi? Geride kalan her şeyi unutup ileride olana uzanarak koşarım. Çok değerli bir söz. İşte bunu hayatında yaşamaya çalışıyor. Yaşamakla ilgili bir isteği var Onisimos'un. Paulus muhtemelen Onisimos'a şu soruyu sormuştur değil mi? Yani kimin kölesisin? Sahibin kim? Onisimos bu soruya ilk başta muhtemelen ya Kolose'de yaşayan zengin bir adam demiştir muhtemelen. Ama Paulus'la yaşamı değişen, müjdeyi gerçekten yüreğinde hisseden ve kabul eden İsa'yı hayatında Onisimos sonradan bu soruya şöyle cevap vermelidir değil mi? Rab benim çobanımdır. Onisimos için işte değişim burada başladı. Filimon için de Onisimos'u kabul etmekteydi olay. Şimdi biz ne yapıyoruz? Yani İsa'yı hayatımıza kabul ettiğimizde yaşamımızda ne gibi şeyler değişiyor? Ne gibi şeyler değişti? Hani ne bileyim hayatımızdaki Onisimos'lar kimlerdir, nelerdir? Hiç düşündük mü? Onlar karşısında hani zengin insanlar olarak, çünkü sonuçta zaten Tanrı'nın hani oğullarıyız, evlatlarıyız, zenginiz. Her şekilde onunla birlikteyiz. Ve bu zenginliğimizi insanları, ne bileyim Onisimos'ları yürekten bağışlayarak o meyveyi gösterebiliyor muyuz? Kolay bir şey değildir gerçekten. Hani yüreğe, ağza basit geliyor. Yapıyoruz diyoruz ama 23-24 yıllık hayatımda öğrendiğim bir şey var. Bunun kolay olmadığı. Kolay olmuyor. Gerçekten de kolay olmuyor. Şimdi Filimon'a dönelim. Filimon bu hırsız kölesine gerçekten evet seni onu bağışlıyorum diyebilmesi aslında bu meyveyi insanlara da değil de Tanrı'ya göstereceği çok değerli bir armağan değil mi İsa'yı? Sonuçta hadi İsa'yı düşünelim. Sonuçta senin için, benim için, tüm insanlık için, kendisine iman eden herkes için ne yaptı? O bedeli de ödedi. Paulus'un bu mektupta bir sözü var ya hani, eğer bir şey yapmışsa benim hesabıma yaz. Bedeli neyse ben öderim diyor. Paulus'un buradaki aslında anlattığı şey Mesih'in, İsa'nın o yaşam veren kokusu değil mi o sözleri? Aynısını İsa da bizim için çarmıhta yaptı. Ne yaptı İsa? Ölümü senden aldı ve yerine yaşamı verdi. sevgisiyle, merhametiyle yaptı bunu. Peki bunun farkında mıyız? Yani bunu her gün, her saniye düşünüyor muyuz? Bizimle birlikte mi o? Bunu ne derece hayatımızda etkin kıldık? Çünkü gerçekten hani sokağa çıkıyoruz, evet. Yaşamımıza devam ediyoruz, sabahleyin kalkıyoruz, evet. Ondan sonra diyoruz, evet İsa ile birlikteyim. Güzel ilahiler okuyoruz. Ama zorlandığımız konularda bazen İsa'ya sen dur, ben daha iyisini biliyorum diyoruz. Bunu yapıyoruz, eminim. Yaptığımız çok nokta var. Belki de bilmiyoruz, bilmeden yapıyoruz ama bundan çıkmanın yolu işte ara sıra Filimon'u okumak. Çünkü Filimon mektubu derinleştikçe çok farklı yerlere götürüyor insanı. Paulus aslında Filimon'un kafasındaki bir şeyi değiştirmek istiyordu değil mi? Artık Onesimos eski Onesimos değildi. Çünkü canım ciğerim diyor, can ciğerim diyor yani. Artık Onesimos'u öyle görmesinden biraz da çıkarmak istiyordu. Çünkü basit bir şey olmadığını biliyordu. Zor bir şey olduğunu biliyordu. Muhtemelen kendi hayatında nelerle karşılaştığını da biliyordu. Bunun hiç basit bir şey olmadığını ve yardım etmek için elinden gelen bütün her şeyi de yaptığını görüyoruz burada Paulus'un aslında. Sonuçta tutuklu. Ve bu tutuklu insan, bu tutuklu Paulus, her şeye rağmen Onesimos'u Filimon'a diyor ki, ya bu kardeşimiz artık özgür. Onesimos şunu düşünmüş müdür acaba yani? Ya bana özgürlüğü tarif eden adam şu anda tutuklu. Ama gerçek özgürlüğün ne demek olduğunu bana da öğreten adam aynı zamanda. Bu çok değerli hazineyi gerçekten bana anlatan, bana ileten. Kendi yaşamımızda bunu yapıyor muyuz? Hani derler ya, affetmek geçmişin gerçekliğini inkar etmek değildir. Affetmek geçmişin geleceği yönetmesine izin vermemektir derler. Bu doğru bir söz. Aslında affetmek tüm hayatımızı da kapsayan bir şey. Filimon affederek Onesimos'u yüreğindeki o acıyı evet bitirdi. Yüreğindeki o sıkıntıyı bitirmeliydi. Onesimos'un durumu da farklı. Sonuçta eğer gerçekten o barışmayı Filimon'la, sahibiyle o samimi ilişkiyi kurmak istiyorsa iki tarafında ne yapması gerekiyordu? Filimon da dahil buna. Yüreğinden o şeyi söküp atması gerekiyordu, acılığı. Çünkü suçluluk duygusu da insanı mahvedebilir, İsa'dan ayırabilir. Seni gerçekten kötü bir noktaya götürebilir. Ayakta durduğunu, sağlam durduğunu sanan dikkat etsin diyor ya kutsal kitap. Gerçekten bu önemli bir söz kardeşler. Ayakta durduğumuzu, sağlam durduğumuzu sanmayalım, evet. Her an, her saniye Rabb'e ihtiyacımız var. Müjdenin ilişkileri değiştirdiğini işte burada görüyoruz. İlişkileri değiştirir müjde. İlişkileri değiştirir, insanları değiştirdiği gibi. Çünkü bir insanın değişimi, hayatındaki değişimi ilişkilerin değiştirmesinden de anlayabilirsiniz. İşte meyve dediğimiz şey de zaten budur. Kendisi değiştiği gibi etrafındakilere de bu değişimi anlatır. Kimliğimizi de değiştirir bizim aynı zamanda. Onesimos'unkini yaptığı gibi. Kaçak, hırsız, güvenilmez, yararsız bu adamın o alnındaki o bu yazıyı değiştirmiş. Ne yazmış Tanrı? Sevgili kardeş, yararlı. Mesih'te yeni insan. Tıpkı senin gibi, tıpkı senin gibi, tıpkı senin gibi, tıpkı senin gibi. Mesih'te yararlı insan. Biz de eskiden yararsızdık. İnanın yararsızdık. 23 sene önce iman ettiğimde pek bir haberim yoktu gerçi de. Hani iman ettim, tamam. İsa'yı Rab ve kurtarıcım olarak kabul ettim, tamam. Ama 10 sene önce gerçekten dizlerimin üstüne çekip şunu dediğimi de hatırlıyorum ya. Rab, geçmiş tüm günlerim için sana uygun olmayan ne varsa hatırladığım hatırlamadığım. Lütfen affet dediğimi biliyorum. Bu da bir zaman alıyor. Bunun da her şeyin denildiği gibi hani bir zamanı var ya, işte o zamanı Tanrı hepimiz için farklı farklıdır zamanları. Ondan eminim. Durum bu. Lütuf kimliği değiştirir. Değiştirmelidir. Eğer değiştirmiyorsa zaten müjdeyle daha önce karşılaşmamışsın demektir. Yani tüm kiliselerdeki ben Rab'be aidim diyen insanlar, kendisine Hristiyanım diyen insan bu değişimi gerçekleştirmelidir hayatında, görmelidir. Çünkü insan eşittir ne demektir? İnsan eşittir günah, mahkumiyet, ölüm demektir. Tanrı nedir? Ya Tanrı az önce söyledi kardeşimiz, yaşamdır, sevgidir. Kendisindeki bu yaşamı, bu sevgiyle, yani yaşamı sevgisiyle sana armağan eder. Ve sendeki ölümü, mahkumiyeti senden alır. Bunu nerede yapar? Çarmıhta yapar. Tüm bedeli öder. Bir bedel karşılığı satın alındınız der. Amin. Bir bedel karşılığı satın alındıysak şayet, neden alınmamış gibi davranırız? Bazen davranmayız da bazen davranırız işimize geldiği gibi. Çünkü zaten geçmişimizdeki hayatımız buna endekslidir. Bunu değiştirmek önemlidir. Tanrı da zaten bununla ilgilenir. Hani insanlar dış görünüşe bakar ama Rab yüreğe bakarım der. Yüreklerimize evet Tanrı bakıyor ama lütfen sen de bak. Yüreğine bak. Akşam yatarken bak, sabah kalktığında bak, güneş doğarken bak, bir deniz kıyısına gittiğinde bak. Çiçeğin kokusunu kokla, al. Denizin kokusunu al. Ne bileyim, bir önünden geçen bir köpek yavrusunun gözündeki o ışıltıyı gör. Kardeşim nasılsın diye bil. Bazen en gıcık olduğun, öyle düşündüğün insana bile Tanrı'nın lütfu, selamı senin olsun diye bil dememiz lazım. Çok zorlanıyoruz bazen ama Rab için değer, yani değmelidir, yapılmalıdır. Bu ilk başlarda zor geliyor da sonrasında yavaş yavaş Rab yardım ediyor. Yardım ediyor. İlk başta ne dedik? Kardeşimiz var dedik. O kardeş alnındaki damgaya yenik düştü. Ya bu damga beni anlatıyor dedi. Ben yararsızım, hırsızım, yolsuzum, şuyum buyum dedi. Ve yok oldu gitti. Diğer kardeş ne yaptı? Hayır ben bu değilim dedi. Sen hangisisin? Biz hangimiziz? Kimiz? Hangi kardeşiz? Filimon ne yapacak? Şimdi Filimon'un çok önemli bir şeyi var burada. Hani demin dedik ya sınav. Bu sınav şöyle bir sınavdı. Şimdi aslında kendisine yapılanın karşılığını verebilirdi Filimon. Vermeliydi de yani. Normalde insan olarak biz bunu düşünüyoruz değil mi? Benden çaldı. Evet benden çaldı ve kaçtı benim kölem olarak. Şimdi ben ona hak ettiğini vermeliyim düşüncesine sahip olabilirdi. Ama Paulus ne diyor mektubunda aslında? Kısaca şunu söylüyor. Ya tamam haklısın. Haklısın Filimon. Bu adam yararsızdı. Evet senden çaldı. Belki de burada hani çaldığı şey maddi bir şey de olmayabilir bu arada. Belki de çaldığı esenliğidir Filimon'un. Çünkü kaçtı gitti. Belki de söylediği bir sözden dolayı kalbi kırıldı. Bu da olabilir. Ama şöyle bir şey var dedi Filimon dedi Paulus. Eğer hak ettiğimizi ya Tanrı bize verseydi? O zaman ne olurduk? Hiç dedi bunu düşündün mü? Eğer hak ettiğimizi bize Tanrı verecek olsaydı muhtemelen şu anda ne sen varsın ne ben varım. Bunu düşün. Madem bir bedel karşılığı satın alındık, madem değerliyiz, madem Tanrı her şey bizim için her şeyi yaptı, o zaman sen de bunu yapabilirsin. Bu çok zor bir şey değil dedi ya. Ne dedik az önce? Müjde ilişkileri de değiştirir. Müjde insanları değiştirir evet. Ama ilişkileri de değiştirir. Değiştirmelidir. Ey Filimon, hadi özüne dön. Benden duyduklarını madem eğer yüreğinde kabul ettin, O zaman şimdi bunları gösterme vakti. Meyven nedir? Görelim Filimon dedi. Aslında Filimon'un içinde bulunduğu o hani ruhsal savaşı gayet iyi bilen Paulus şunu da muhtemelen göz ardı etmemiştir ki söylemiştir eminim bundan. Ha, benim için de dua et bak yakında yanına geleceğim diyor yani. Duanın o değerli gücünü de aslında buradan anlayabiliriz. Zor zamanlarımızda nasıl dua ediyorsak, sevdiğimiz insanlara nasıl dua ediyorsak, eminim Filimon ilk başta Paulus'a şunu düşünmüş olabilir yani. Ne diyorsun ki şimdi sen? Yani benim hani kölem de o. Hayır hayır benim için de dua et diyor Paulus. Edelim. Dua edelim. Çok önemli, çok değerli. Tanrı'nın gücünü gösteren, Tanrı'nın hayatımızdaki değişimimizi açığa çıkartan, ışığa çıkartan çok değerli bir özellik. Kardeşler, aslında günah insanı karanlığa götürüyor, yalnızlığa götürüyor. Onisimos'a yaptığı gibi karanlıklarda dolaştırıyor. Ana yoldan çıkartıyor, tali yollara sokuyor. Ama diğer taraftan eğer gerçekten yüreğimizde doğruluğa sahipsek, onun sevgisine sahipsek bu bizi ana yoldan ayırmıyor. Işığın altına devamlı götürüyor. Tanrı sakin suların kıyısında gezdiriyor seni. O çimenlerin yemyeşil kokusuyla baş başa bırakıyor. O esenlik, hani deniyor ya kutsal kitapta hep, esenlik Tanrı'nın esenliği. İşte Tanrı'nın esenliği budur kardeş. Alnımızdaki bu tanıklığı, yani damgayı tanıklığa çevirir Tanrı. Eğer sen kaçak kardeş Onisimus gibiysen ne yapacaksın? Geri döneceksin. Utancın seni yönetmesine izin vermeyeceksin. Hayatımızda gerçekten birçok şey olmuş olabilir, birçok şeyi gerçekleştirmiş olabiliriz. İstemediğimiz ne varsa yaşamamış da olabiliriz. Ve bu Onisimos'tur işte. Kendimizi ona bu şeye yenik düşürmeyelim. Çünkü İsa'nın gücü her şeye yeter. Her şeye. Eğer Filimon gibiysen ne yapman lazım? Affetmen lazım. Bağışlayıcı olman lazım. Sevmen lazım. Müjdeye yüreğimle inanıyorum demen lazım. Büyüklük taslamaman lazım. Karşındakine hak ettiğini verme gibi bir düşünceye sahip olmaman lazım. Hangisi olması gerektiği, yani olmak istiyorsan bu senin elinde. Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Yaşayan diri Tanrı Mesih İsa senin için borcu benim hesabıma yaz dedi kardeşim. O borcun üstüne biraz daha borç yüklemeye gerek yok. O çarmıhtaki, yani yeryüzünde iki çeşit insan var. Hepimiz biliyoruz değil mi bunu? Birisi çarmıha bakıyor diyor ki, ya dövülmüş, sövülmüş, yüzüne tükürülmüş, yetmedi çarmıha gelmiş, oradan bile inememiş, bana mı yardım edecek diyor. Ama sen ne gördün o çarmıhta? Tanrı'nın senin için ödediği bedeli, sevgiyi gördün. O zaman öyle yaşayalım.